Ayrım 21.
Yapılan gözlemler öz kıyıma kalkışan gençlerin çok sorunlu bir ortamda yaşayan sorunlu kişiler olduğunu göstermektedir. ABD'de yapılan bir araştırmada incelenen gençlerin %72'sinin ölüm ve boşanma nedeniyle öz ana babalarından ayrı düşen gençler olduğu saptanmıştır. %58'inin ana veya babasından biri birden çok evlenmiştir. Böyle ailelerde yer, okul, iş değiştirme, hastaneye yatma, koruyucu aile yanına yerleştirme, bir kardeşin evden ayrılması gibi olaylar sık gözlenmektedir. Ana babanın her ikisinin de çalıştığı aile oranı %62'dir. Ailelerin %16'sında ana babadan birinin ağır içki sorunu vardır. En dikkat çekici bulgu da bu ailelerin %20'sinde intihar girişimi yapmış bir ana veya baba bulunmasıdır. Üvey ana baba yanında oturan gençlerin %84'ü sevilmediği, istenmediği duygusu taşımakta ya da üvey ana babalarını sevmemektedirler. Öz kıyım yapmayan gençlerle karşılaştırılınca, öz kıyıma kalkışan gençlerin ailelerinde yeniden evlenen ve öz kıyım girişimi yapan ana baba oranı 3 kat yüksektir. Yapılan araştırmalarda üstünde en çok durulan etkenlerden belki de en önemlisi erken çocuklukta çekilen yoksunluklardır. Ana babadan ayrılma, ana babanın birinin ölümü ve anasız babasız büyüme, ileri yaşlarda depresyona ve öz kıyıma yatkınlık yaratan başlıca etkenlerden biridir. Brown, incelediği depresyonlu hastaların %41'inin 16 yaşından önce ana babalarından birini yitirdiğini saptamıştır. Erken çocuklukta yaşanan kayıpların ileride depresyon geliştirmeye bir yatkınlık yarattığı kabul edilmektedir. Ancak bundan anasız babasız büyüyen her çocuğun ileride depresyona uğrayacağı sonucu çıkarılamaz. Yitirilen kişinin yerini kimin aldığı, çocuğun ölüm sonrası ilişkilerinin ne denli doyurucu olduğu önem kazanır. Ana veya babanın ölümünden sonra sevgi açığını kapayamayan, güvensiz bir ortamda büyüyen, ard arda yoksunluklara uğrayan bir çocuğun depresyon geliştirme olasılığı daha yüksektir. Başka bir deyişle olumsuz yaşantıların birikimi, kişinin direncini kırmakta, örseleyici son bir olay intihar yolunu açmaktadır. Öz kıyım girişimi yapan genç, bir bakıma erken çocuklukta yitirdiği anne veya babasıyla özdeşim yapmakta, yaşamına son vererek hayalinde ona kavuşmayı amaçlamaktadır. Anasız babasız büyüyen çocuklar daha büyük güçlükleri aşmak zorundadırlar, ancak hepsinin yoksunluk çekmesi de gerekmez. Buna karşılık ana babalı büyüyen bir çocuk yetersiz sevgiyle büyüyebilir, örselenebilir. Gerçekten kimi araştırmacılar, intihar girişimi yapan gençlerin ana babalarının duygusal bakımdan künt, sevecen olmayan, çocuklarını benimsemeyen kişilik yapısında olduklarını vurgulamışlardır. Çoğunlukla gençler intihar girişiminden önce birçok kez kendimi öldürürüm gibi tehditler yapmışlardır, ancak bunlar önemsenmemiştir. Göz korkutmalar ve ilk intihar girişimleri bu bakımdan gencin yardım çağrısıdır. Genç, sözleriyle ve davranışlarıyla ana babasına duyuramadığı gereksinimlerini, içine düştüğü çıkmazı, umutsuzluğu, yalnızlığı ve çaresizliğini canına kıymaya kalkışarak en dramatik biçimde dile getirmektedir. Ancak öz kıyım girişimleri kimi ana babalarca şımarıklık ve kapris olarak yorumlanır. İlgi çekmek istiyor, bizi korkutmak istiyor denir. Bu gerçeğin küçük bir parçasıdır. Sorunun bundan daha derine ve eskiye dayandığı görmezden gelinir. Asıl neden ne öfkeyle atılan bir tokat, ne zayıflarla dolu karne, ne de sevgiliyle bozuşmadır. Bunlar uzun süre var olan doyumsuzlukların ve çarpık ilişkilerin bardağı taşıran damlalarıdır. Türkiye'de çocuk ve gençler arasında yapılan bir araştırmada, öz kıyım girişimi yapan çocuk ve gençlerin ailelerinde şu bulgular saptanmıştır. 30 çocuktan 5'i ölüm nedeniyle babasız kalmıştır. Babalardan biri, annelerden de 4'ü canına kıymıştır. Yakın akrabalarda intihar yoluyla 3 ölüm olayı, bir de intihar girişimi vardır. 30 ana babadan 4'ü boşanmıştır. 2 baba hapiste yatmıştır. 2 çocuk yatılı okulda okumakta, bir çocuk da anneanne ile yaşamaktadır. Babasız kalan 5 aile ile boşanmış 5 aile dışında kalan 21 ailenin 17'sinde çok belirgin anlaşmazlık ve geçimsizlik saptanmıştır. Kaba saldırganlık, kıskançlık, evlilik dışı ilişkiler ve 9 ailede ise içki belli sorunlardır. İntihar girişiminde bulunan gençlerin çoğunluğunda davranış bozukluğu belirtileri saptanmıştır. Söz dinlememe, karşı gelme, yalan söyleme, okuldan ve evden kaçma, huysuzluk, hırçınlık gibi. Okul başarısızlığı belirtileri yüksek oranda çıkmaktadır. Gencin ailesiyle ve çevresiyle ilişkileri sürekli gergin ve bozuktur. Gençlerin bir bölüğünde ise karamsarlık, isteksizlik, üzüntü, yalnızlık gibi içe çekilme belirtileri egemendir. Ön belirtiler ne olursa olsun, intihar girişimini yapan gençlerin sorunlarla karşılaştıklarında, bunları çözemediklerinden, güç durumlarda konuşacak, danışacak birini bulamadıklarından yakınmaları ilginçtir. Aileleriyle araları gergin olan bu gençlerin önemli bir bölümü, yaşıtlarının desteğinden de yoksundurlar. Genç kızların %36'sında intihar girişimi, bir erkekle sıkı ilişkiye girdikleri sıraya rastlamaktadır. Görünür neden budur ama bu genç kızların aileleriyle de sorunları vardır ve asıl bu nedenlerle tüm umutlarını sevdikleri gence bağlamakta, ilişkinin bozulmasıyla da desteksiz kaldıklarını, yaşamla tüm bağlarının koptuğunu duymaktadırlar. Kızlar arasında özellikle Batı ülkelerinde önemli bir intihar nedeni de gebe kalmak ya da gebe kaldığını sanmaktan kaynaklanmaktadır. Yakın bir akrabasının cinsel saldırısına uğrayan ya da aile içinde babası, ağabeyince yasak sevi, incest ilişkisine zorlanan genç kızlar da intihara kalkışabilirler. Her depresyon durumu intiharla sonuçlanmaz. Ancak her intiharda belli ölçüde depresyon vardır. İlgi çekmek, korkutmak amacıyla yapılan ve yapılış biçimiyle ciddi görünmeyen iç tepisel, impulsive girişimlerde bile depresyon bulunur. Genç kısa bir süre bile olsa umutsuzluk, güçsüzlük, değersizlik duygularını yaşadıktan sonra canına kıymaya kalkışır ya da benlik saygısına indirilen ani bir vuru, davbe, travma, sonucu, çevresine duyduğu öfke ve kızgınlığı kendine yöneltir. Girişimden sonra genç yaptıklarını saçma ve anlamsız bulabilir ancak bu girişimin yenilenmeyeceğini göstermez. İsveç'te intihar girişimi yapmış 581 gencin incelenmesi, bu gençlerin çoğunda intihar girişiminden önceki 3 ay içinde uykusuzluk, tedirginlik, bedensel yakınmalar gibi depresyon belirtileri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Daha azında da %12 okul başarısında düşme ve davranış bozuklukları saptanmıştır. İntihar girişimi bir depresyon belirtisidir ama her zaman depresyonun ağırlığı ile orantılı değildir. İntihar girişiminin %87'sinin evde ve kolay fark edilir biçimde yapılması ilginçtir. Genç hem yardım çağrısı yapmakta hem de değişik yollardan denediği yaklaşma çabası sonuç vermeyince ana babasını silkeleyip gözlerini açmaya çalışmaktadır. Ana babaların gencin sorunlarına duyarsız kaldıkları, aradaki iletişimin yetersiz olduğu şundan bellidir ki, görüşmelerde gencin sorunlarının ne olduğu sorulduğunda, ana babaların %31'i gencin söylediklerinden ayrı nedenler göstermişlerdir. Gencin sorunları önemsememek ve ciddiye almamak kimi ailelerde intihar girişiminden sonra da süren bir tutumdur. Gence öfkeyle tepki gösteren, ilgilenmeyen, bize bunu nasıl yaparsın diye konuşmayan ana baba çoktur. Ana babanın kızgınlığını, utancını ve üzüntüsünü anlamak zor değildir. Ama gencin sorunlarını yok sayma ve yatsıma çözüm sağlamaz. Bunun başka bir kanıtı intihar girişiminden sonra ailelerin ruhsal tedaviye gösterdikleri direnç ve ailelerin büyük bir çoğunluğunun bir iki görüşmeden sonra tedaviyi bırakmalarıdır. Gencin sorunlarını yatsıma yanında kendi suçluluk duygularını bastırma çabasıyla aileler tedaviden kaçmaktadırlar. Bir bakıma kendi kendileriyle yüzleşmekten korkmaktadırlar. Ancak bu kaçış sorunlara çözüm getirmez, sürüp gitmesini engelleyemez. Kimi ana baba da gence boyun eğerek, onun buyruğuna girerek sorunları çözme yolunu seçerler. Bu tutumda gencin yararına değildir. Çünkü genç onların zayıflıklarından yararlanma yolunu seçer. Korkutarak egemenlik kurmaya çalışır ki bu ilişki eninde sonunda bozulmaya mahkumdur. Bu nedenle intihar girişimi gencin olduğu kadar da ailenin ortak sorunlarının bir göstergesidir. İlişkilerin gözden geçirilmesi, sorunların ele alınması için son fırsattır. Aile içi dengeyi bozan nedenlerin araştırılması, bunalıma yol açan örseleyici yaşantıların değerlendirilmesi için uygun bir zamandır. Depresyona yol açabilecek nedenler bilinse de kimin hangi koşullarda intihar girişimi yapacağını kestirmek zordur. Hangi yaşantı ve durumun gencin dayanma gücünü aşıp onu intiharların eşiğine getireceği önceden bilinemez. Sürüp giden depresyona karşı gencin kullanabileceği savunmalar pek çoktur. Bu nedenle depresyon maskeli bir biçimde bir süre kendini gizleyebilir. Belli bir örseleyici olaydan sonra savunmalar yetersiz kalınca genç intiharı son çözüm olarak deneyebilir. Serpil 14 yaşında ortaokul öğrencisi bir genç kızdı. Çok çalışkan olan Serpil sınıflarını hep başarıyla geçermiş ama o yıl notları düşmüş. Bir gün anne okula gidip durumunu görüşecekmiş. Serpil, Türkçeden kırık aldığı için merakla annesinin getireceği haberi bekliyormuş. Dönüşte annesi Serpil'i tuvalette baygın bulmuş. Bilinci bulanıkmış, 15 tane diazem aldığını itiraf etmiş. Hayattan bıktım, arkadaşlarım, annem beni sevmiyor diyormuş. Serpil hiçbir şeyden memnun olmayan, çok dağınık, derbeder, isteklerinin sonu gelmeyen, kendinden bir şey vermeyen, hep almak isteyen bir kız olarak tanımlanıyor. Boyunun kısalığına, burnunun büyüklüğüne, aybaşı kanamalarının başlamayışına üzülüyormuş. Serpil, 10 aylıktan 5 yaşına kadar ana babadan uzak, anneanne yanında kalmış, sonra ana babanın yanına dönüp hemen anaokuluna başlamış. Daha sonra tam gün kalabileceği bir ilkokula verilmiş. Baba, Serpil'in ağabeyi sanılacak kadar genç görünümlü, çok çocuksu bir kişidir. Aşırı titiz ve düzenliymiş, her şeye karışırmış. Birden kızar fakat öfkesi çabuk geçer, gönül almaya çalışırmış. Serpil'e karşı tutumu çok çelişkiliymiş. Örneğin sözünü dinlemez, annenin dediğini yapmaz, yardım etmezse birden parlayıp sövermiş. Bunun yanında onunla dans eder, şakalaşır, gıdıklar, takılırmış. Serpil son zamanlarda babasının bu şakalarına kızıyor, hırçın tepkiler veriyormuş. Bakımlı ve güzel bir kadın olan anne, okulda çok başarılıymış, yüksek öğrenim göremediği için üzülürmüş. Bu nedenle Serpil'in okumasını çok istiyormuş. Titiz ve kıskanç bir kişi olarak tanımlanan anne, kimseyle içli dışlı olmaz, insanlara pek yaklaşmazmış. Bir yıl önce kıskançlık nedeniyle canına kıymaya kalkmış. Serpil'le ilişkileri hep gerginmiş, sevip, okşayıp öpmezmiş. Serpil'e karşı cinsi tehlikeli gösterir, erkek çocuklarla oynarken dikkatli ol, boş dolmuşa binme diye sürekli uyarırmış. Anne baba arasındaki tartışmalar hep Serpil yüzünden çıkar, anne Serpil'e bak sen yokken evin huzuru vardı gibi sözler söylermiş. Serpil'in intihar girişimine yol açan görünür neden notlarındaki düşmedir. Oysa o ancak bardağı taşıran son damla olarak rol oynamıştır. Asıl neden Serpil ile annesi arasındaki gerginlik, soğukluk ve çatışmadır. Anne, ben merkezcil, özsever, narsisistik ve tedirgin bir kadındır. Okuldan ayrılarak evlendiği için evliliği ve anneliği öğrenimini engelleyen nedenler olarak görmektedir. Serpil'i de bebekliğinde bakımı kendisine zor geldiği için anneanneye göndermiştir. 4 yıllık ayrılık ana kızın birbirinden tümden uzaklaşmasına neden olmuştur. Birbirine yabancılaşmışlar, yeniden buluşunca da doğal bir ana kız ilişkisi kuramamışlardır. Serpil annenin itici ve soğuk tutumunu sezmiştir. Bir yandan başarısıyla anneyi sevindirmeye, kendini beğendirmeye çalışmış, öte yandan annenin ilgisini üstünde toplamak için olumlu olumsuz davranışlara girmiştir. Onunla tek özdeşimi dara düştüğünde annesi gibi canına kıymaya kalkışmak olmuştur. Nitekim resim yorumlama testlerinde anlattığı öyküler hep şu konular çevresinde dönüyordu. Anneden anlayış görmeyen çocuklar, annenin baskıcı ve anlayışsız tutumu, yalnız kalma ve sevilmeme korkusu. Öykülerde ana kız ilişkisi hep çatışmalı olarak anlatılmış, buna karşılık baba kız ilişkisi yakın ve sıcak olarak gösterilmiştir. Başka bir deyişle ana baba ile kız arasındaki üçlü ilişki türü Ödipus çatışmasını alevlendiren niteliktedir. Tüm çabalarına karşın annesine yaklaşamayan, kendini sevdiremeyen Serpil, babasına yönelmekte ama onun aşırı uyarıcı yakınlığından ve bedensel şakalarından tedirgin olmaktadır. Annenin onu sürekli olarak erkeklere karşı uyarması da ergenlik çağındaki genç kızın tedirginliğini artıran bir etkendir. Kısacası Serpil'in intihar girişimi, annenin sevgisizliği, babasıyla yakınlığının onda uyandırdığı Ödipal çatışma ve tek doyum kaynağı olan başarısının düşmesi gibi çeşitli etkenlerin birikimi sonucu ortaya çıkmıştır. 3. Psikozlar. Şizofreni. Şizofreni genç yaşlarda başlayan, düşünce, duygu ve davranışlardaki ağır bozukluklarla birlikte giden, kişinin ruhsal dengesini ve uyumunu bozan bir psikozdur. Eskiden yanlış olarak erken bunama adı verilmiş ve nedeni tam açıklanamamış bir gençlik ve genç erişkinlik hastalığıdır. Genellikle ergenlik çağı ile 45 yaş arasında ortaya çıkar. Görülme sıklığı %1'in biraz altındadır. En yaygın psikoz türüdür ve hastaneye başvuran hastaların %20'sini oluşturur. Araştırmalar ve gözlemler kalıtımın şizofrenide önemli payı olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak kuşaktan kuşağa genetik geçiş yolu kesinlikle saptanamamıştır. Örneğin tek yumurta ikizi olan kardeşlerden birinde şizofreni çıkınca ötekinde de görülme olasılığı %40-50 dolayındadır. Çift yumurta ikizlerinde bu oran %10'a düşmektedir. Ana babadan birinde şizofreni varsa çocukların bu hastalığa tutulma oranı %16, hem ana hem baba hasta ise çocuklarda görülme oranı %40'dır. Özellikle süregen türdeki şizofrenide kalıtımın önemli rol oynadığı, başlıca etkenlerden biri olduğu üzerinde görüş birliği vardır. Ruh sağlığı yerinde bir insanın duygu, düşünce ve davranışlarında bir uyum, bütünlük ve denge vardır. Şizofrenide kişiliğin amaçlı, uyumlu çalışması bozulmuştur. Düşüncede sapmalar, gariplikler, saçmalıklar görülür. Duygusal tepkiler değişken, tutarsız ya da uygunsuzdur. Davranışlar bozuk, çelişkili ya da anlamsızdır. Hasta insanlardan kaçar, içine döner, gerçeklerden kopar, iç yaşantısını dış gerçeklerin yerine koyar. Hastalık kişinin yaşamında önemli bir değişiklik ya da örseleyici bir yaşantıdan sonra başlayabilir. Sevilen birinden ayrılma, evden uzaklaşma, nişan, evlilik, doğum, baba olma, askere, yatılı okula gidiş gibi yaşamın olağan değişiklikleri hastalığın tetiğini çekebilir. Burada olayın kendisinden çok kişi için taşıdığı anlam ruhsal travma yerine geçmektedir. Ancak olguların yarısında önemli bir başlatıcı neden bulunmayabilir. Hastalığın özel bir başlangıç belirtisi de yoktur. Çok sinsi başlayarak yavaş yavaş gelişebilir. Başlangıçta dinsel, metafizik konularla ilgilenme, değişik korkular, belirsiz kuruntular, bedensel yakınmalar, genel bir isteksizlik ve ilgi azalması görülebilir. Hasta işini ve çalışmasını umursamaz olur, insanlardan kaçar, ilgi alanı daralır. Yakınları duygularındaki tutarsızlığa, küntleşmeye, garip tepkilere, huy ve alışkanlık değişikliklerine bir anlam veremezler. Değişik alanlardaki belirtiler şöyle özetlenebilir. 1. Duygu alanındaki bozukluklar. Duygularda küntleşme ve yüzeysellik vardır. Hasta, olaylar karşısında umursamaz bir tutum takınır, kimi zaman da çok uygunsuz duygusal tepkiler verir. Gülünecek yerde ağlar, ağlanacak yerde gülebilir, görünür bir neden yokken ağlayıp gülebilir. Duygusal tepkilerdeki bu uygunsuzluk, anlamsızlık ve küntlük, şizofreni için temel belirtilerden biridir. Kimi zaman hastada dayanılmaz bunaltı, korku ve panik tepkileri de olabilir. 2. Düşünce alanında bozukluklar. Kişinin düşünce akımı ve çağrışımları bozulmuştur. Düşüncedeki mantıksal dizi, zincir kopmuştur. Düşünce kopuk kopuk, anlamsız ve tutarsızdır. Hasta, arada bir düşüncesinin ardını getiremez, duraklar. Düşüncede dağılma, parçalanma ve somutlaşma gözlenir. Bu düşünce bozuklukları konuşmaya yatsıdığı zaman ortaya söz salatası çıkar. Hasta yeni sözler türetebilir. Neoglozim. Sözleri anlamlarına göre değil de uyaklarına göre sıralayabilir. Kısacası şizofrenik hastadaki düşünce bilinçli, mantıksal düşünce değil, bilinç dışını yansıtan, düşlere egemen olan birincil süreç düşüncesidir. Bu, paleolojik düşünce biçimi, kopukluk, düzensizlik ve tutarsızlık nedeniyle çok belirgin olduğundan, Boliller bu hastalığa erken bunama yerine zihin yarılması anlamına gelen şizofreniya adını uygun görmüştür. Hastanın düşünce içeriğinde pek çok gerçek dışı saplantılar, uğraşlar bulunabilir. Bunların en önemlisi sanrılardır. Delusion. Sanrı, gerçeğe aykırı olan ve mantıksal bir yaklaşımla değiştirilemeyen saplantılı düşüncedir. Cinlere, perilere inanmak da bir sanrı sayılabilir ama bu türden inançlar bir toplumda veya yörede yaygın olan ortak kültürel bir özelliktir. Sanrılar çok çeşitli olabilirler. Alınganlık sanrıları olan bir hasta, herkesin ona baktığına, ona güldüğünde, onunla ilgili konuştuğuna, radyo ve TV'den imalı sözler ettiklerine inanır. Cinsel sanrılar içinde en yaygın olanı eşcinsellikle ilgilidir. Herkes benim eşcinsel olduğumu konuşuyor, çevreye yayıyor sanısına kapılır. Hasta izlendiğine, zehirleneceğine, öldürüleceğine inanabilir. Ya da etkilenme biçiminde sanrılar olabilir. Kafamın içine bir aygıt yerleştirmişler, beni uzaktan yönlendiriyorlar, istediklerini yaptırıyorlar, kafama kendi düşüncelerini sokuyorlar, saplantısına kapılır. Ya da tersine hasta gizli bir gücünü kullanarak başkalarını etkilediğine inanabilir. Beden imgesinde body image değişmeler olabilir. Hasta elinin ayağının uzadığını, kısaldığını, büyüyüp küçüldüğünü sanabilir. Ben kadın oluyorum ya da erkekleşiyorum diyebilir. Ayrıca büyüklük sanrısı geliştirebilir, kendisinin peygamber ya da tanrı olduğunu ileri sürebilir. Megalomani ya da hiçlik, yokluk sanrıları olabilir. Nihilistik sanrı. Ben ölmüşüm, yaşamıyorum, midem, yüreğim çürümüş, erimiş gibi. 3. Algı bozuklukları. Hasta gördüklerini yanlış algılayıp yanlış değerlendirebilir. Yanılsamalar, illusions olabilir, yoktan sesler işitebilir, var olmayan nesneler görebilir. Bunlara işitme ve görme varsanısı, hallucination denir. Şizofrenide işitme varsanıları daha sık görülür. Hasta kendisine buyruklar verildiğini, sövüldüğünü, suçlandığını ileri sürer, bu sesleri yadırgamaz, saçma bulmaz, gerçekten olduğuna inanır. 4. Devinim hareket bozuklukları. Hastada garip mimikler, yinelenen belli hareketler görülür. Şizofreninin bir türünde belli bir durumda hasta dona kalmış gibidir. Hiç konuşmaz, sorulara hiç karşılık vermez. Belli bir duruş veya oturuş biçimini saatlerce değiştirmeden koruyabilir. Katatoni, sonra birden taşkınlaşıp saldırgan olabilir. Görüldüğü gibi şizofreni çok çeşitli belirtileri kapsayan karmaşık bir ruhsal hastalıktır. Bu hastalıkta çeşitli tür ayrımı yapılmış, ayrı alt sınıflamalara gidilmiştir. Bu sınıflama belli belirtilerin gösterdiği ağırlığa göre yapılır. Örneğin, kuşkuculuk, etkilenme, izlenme, kötülük görme gibi paranoid belirtilerin önde gittiği türe paranoid şizofreni, devinim bozuklukları ve tam içe kapanma ile belirlenen türe katatonik şizofreni adı verilir. Basit şizofreni denen türde ise varsanılar ve sanrılar pek olmaz. Düşüncede yoksullaşma, duygularda küntleşme olur. Kişiler arası ilişki bozulur, içe kapanma belirtileri artar. Hebefreni adı verilen türde hastalık ergenlikten hemen sonra başlayabilir. Ağır düşünce bozukluğu, kişilikte hızlı bir yıkım ve dağılma gözlenir. Davranışlar çocuksudur, ağır gerileme, regresyon belirtileri görülür.